Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah Süleyman Soylu'nun dün katıldığı Candaş Tolga Işık'ın televizyon programında söylediği bir ifadeden yola çıkarak 15 Temmuz'u FETÖ yapmadıysa kim yaptı diye sorduk. Yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş, hatta video yollayanlar olmuşlar. Ya öyle değil, ben de izledim onu diye. Ya güzel kardeşim, izlemediğimi mi düşünüyorsun? Yani sabah o yayını yaparken ben bunu izlemedim. Ben sadece o cümleyi duydum, onun üzerinden konuştum. Amacım sadece demagoji yapmaktı falan mı zannediyorsun? Çok izleyici sağ olsunlar yollamışlar ya, ben izledim o yayını. Amerika devamın, Amerika'nın maşası olarak kullanıldığını söylüyor ve işte Amerika'da bitti, bitti falan yapıyor diye. Kardeşim sorun o değil ki, yayının içinde de sordum. FETÖ yapmadı ifadesiyle, FETÖ kimin desteğiyle yaptı arasındaki ifade farklı. Yani bu ne getirir biliyor musun sana bir süre sonra? Tamam, kandırılmış olabilirsin. Aramızı tekrar düzeltebiliriz. Sıkıntı olmayabilir. Yani sen eski bağımlılıklarından kurtul, benim yanıma gel. Ondan sonrası kolay, hallolur. Ve burada bu söylenirken üstüne üstlük bir de Süleyman Soylu ne söylediğini çok iyi biliyor. Hiç öyle ağzından kaçmış bir cümle falan değil bu. Orada kurulurken o cümlenin sessiz sedasız edildiğini falan düşünmeyin. Çok rica ediyorum. Teşekkür ediyorum desteğiniz ve ilginiz için. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerin içinde ne olduğuna bakacağız ama önce siz yayını paylaşacaksınız. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapacağım. Herkesi davet edeceğiz ve diyeceğiz ki gelin hadi konuşalım ya, oturalım. Şimdi... Mesela bakın A. Gökkaya demiş ki 15 Temmuz'dan sonraki yaş kararlarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen Tuğgeneral Serdar Atasoy'u atamasının altında imzası olanlar yapmıştır o zaman. E şimdi bu ifadeye katılmayacak olan var mı? Demin söylediğim tam da burası işte. Hani diyorsunuz ya bana, ya o onu söylemedi ki, FETÖ'nün desteği, Amerika'nın desteğiyle yaptığını söyledi. Bu atamaları kim yaptı? Amerikalılar mı? Gözünüzü seveyim ya. Yani bir şekilde ne olur şu hakikaten birinin hakkını savunacağız diye ne olur burada yapılanı bu kadar kolay pas geçmeyin. Şunu düşünmeyin. Gerçekten düşünmeyin. Burada bir emek harcanıyor. Ciddi bir emek harcanıyor. Ve işte gecenin körüne kadar 2'de noktalanıp sabah 7'de tekrar başlayan bir emekten bahsediyorum. Ve bu arada ne olur şunu düşünmeyin yani. Ya bir cümleyi duymuş, çıkmış, konuşuyor. Gözünüzü seveyim. 5,5 sene sonra bunları yapmayalım artık ya. Çok özür diliyorum ama. Olur mu? Şimdi bugün gazetelerde ne var? Vallahi çok acayip şeyler var. Bir kere Sözcü Gazetesi'nden, Saygı abi'den, Saygı Öztürk'ten bir haber okuyacağım size bugün köşe yazısından. Hani uzun süredir namus bekçiliği yapan arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecavüzler, tacizler gırla gidiyor diyen arkadaşların buna da mutlaka bir el atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki iddiaların tamamında mesela ben aynı tavrı sergiledim. Hangi partiden olduğunun ne önemi var? Orada mesela İzmir'de, işte Balıkesir'de, bilmem nerelerde atılan bir sürü yer var. Yani isimleri tamamen uyduruyorum. Herhangi bir yerde. Orada bir tacizden, tecavüzden bahsediliyorsa Ankara'nın Mamak ilçesinde, ki Ankara'nın Mamak ilçesi gerçekten büyük ilçelerden biridir. AKP'nin çok önemli kalelerinden biridir. Oradaki çok ciddi bir taciz iddiası var. İddia da değil, iddiayı yaşayan kişi ortaya çıkmış ve belediye meclis üyesi tarafından, AKP'li belediye meclis üyesi tarafından fiilen ve sözde taciz edildiğini söylüyor. Onu göreceğiz. 2. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında klasik bir yalamalıkla, klasik ama o kadar artık net ki bu. Ya bir ifade göstereceğim size. Yanınızda bir kova, leğen falan bir şey bulundurursanız iyi olur. Çıkartma ihtimaliniz var çünkü. İnsanın gerçekten midesi bulanıyor. Ama yani sonuçta bakıyorsun, lan bu insanlar zaten bunun için var diyorsun. Yani Ahmet Hakan bir gazetenin genel yayın yönetmeni niye yapılır ya? Bunun için. Bu arada Nagihan Alçı'ya konuşmuş Boğaziçi Üniversitesi'nin korkak kayyum rektörü Melih Bulu ve ona demiş ki istifa etmeyi düşünmüyorum. Ama şu ifade çok çok komik ya. Yani Nagihan Alçı bile demiş ki çüş, çüş. Bak diyor ki istifayı düşünmediğini söyledi. Kayyum rektör Bulu, başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak açıklaması yaptı. Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karma karışık bir 6 ay geçer mi diye sormuş Nagihan Alçı. Nagihan Alçı bile soruyor ya. 6 ay mı? Oha oha diyor, oha. 6 ay bekleyecek miyiz? Yani böyle mi geçecek bu? Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil, tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter ifadesini kullandı. Şimdi dün aynı şekilde bence de sevgili Özgür söylemiş zaten istifa edemez. İstifa mı? Öyle bir tek taraflı müessese sizin mahallede yok güzelim, öyle bir şey yapamazsın. Kuralları var bu işin. Her şeyin ötesinde omerta var. Ha o sizinki değildi. Mafyanın kimiydi o ya? Sicilya'da. Ya işte neyse benzer. Şimdi o kadar ilginç ki dün burada biliyorsunuz hani duyar kasan arkadaşlar vardı büyük. Yani adam Yunus abi hiç yakışmadı ya. Adam reddetmiş yani. Yani hiç yakışmamış. Oğuzhan Aygören. Yani. Ben de size sonra bir metin okudum. Oğuzhan Aygören'in kendi açıklaması. Hatırlıyor musunuz onu? Ve sordum. Dedim ki ya ben bunu yani aldım. Böyle bir teklif bana geldi. Çok insanla konuştum. İstişare ettim falan filan. Ve şunu sordum ya. Nasıl düşündün ya? Nasıl düşünebildin sen? Bütün hocaların, arkadaşların, öğrencilerin hepsi karşı çıkarken aklından nasıl geçirdin bunu? Hatırlıyor musun? Sonra yayından sonra tekrar mailler, mesajlar yağmaya başladı. Ya bir dakika, orada bir açıklama var ortada ama açıklamanın üzerinde ne isim var, ne imza var, ne de tarih var. Bakalım bu açıklamayı yapan gerçekten Oğuzhan Aygören miymiş? Nagihan Alçı'ya konuşan korkak kayyum rektör, atanmış korkak kayyum rektör Melih Bulu, dünkü yayına destek atmış benim. Ha isteyerek mi yapmış? Yok ama diyor ki, danışman olarak atadığı Oğuzhan Aygören'in sonrasında bu pozisyonu reddeden açıklamasına ne diyor Profesör Bulu? Oğuzhan Hoca ile eski tanışıklığımız var Nagihan Hanım. Aramızda hep birlikte ne yapabiliriz diye konuşurduk. Ben kendisini rektör danışmanlığına atadığımda dikkat, başta her şey iyiydi. Ancak sonra mensubu olduğu Deva Partisi'nden çok tepki geldi. O nedenle geri adım atmak zorunda kaldı. Dünden sonra mesela bir özür dilemeyi düşünen olur mu benden? Yok ya vallahi böyle bir şey beklediğim için söylemiyorum ama yayının başında da söyledim ya. Ne olur şu gerçekten üzüyor insanı ve gerçekten kırıyor, yorgunluk hissettiriyor. Hani bir şeyin üzerine çok titizleniyorsun. Aman ha açık kalmasın çünkü televizyonda bu işi yapan bir sürü tip zaten böyle yapıyor diye. Açık kalmasın aman şunu da atlamayayım bunu da atlamayayım diye 85 tane şey okuyorsun. 95 tane şey izliyorsun. Çıkıp konuşuyorsun burada. Arkadan duyar kas arkadaşlar hemen ama öyle değil Yunus'a çok ayıp yağına. Hiç yakışmadı yağına. Bak adam kendi de söylüyor. Biz konuştuk hiçbir sıkıntı yoktu diyor. Dün sosyal medyadan ay canım. Devil Derya mı isim? İsim çok kıl ya. Dün sosyal medyada bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafı Boğaziçi Üniversitesi'nden insanlar çekmişlerdi. Ve ya çok acı bir fotoğraf. Gerçekten çok acı bir fotoğraf. Hani böyle düşündüğün zaman diyorsun ki ya bana ne ulan? Bana ne ya? Yani kim ne yaşıyorsa yaşıyor. Çok da ipimde, çok da umurumda. Hakikaten böyle düşünmek mümkün. Böyle düşündüğünüz zaman ruh sağlığınızı biraz daha iyi korumanız mümkün olabilir belki. Gerçekten. Bir parça daha koruyabilirsiniz en azından. Ama ya arkadaşım şöyle bir şey de olmaz ya. Gerçekten şöyle bir şey olmaz. Adam çıkıp odasının kapısını Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri, öğretim üyeleri adamın kapısına kağıt yapıştırıyorlar. Utanman yok mu diye. Utanman yok mu diye. Ve duruyor. Kağıt duruyor, adam duruyor. İnsanlar bekliyor ya. Vallahi umrunda değil kimsenin. Çünkü dedim yani biz bu dönemde çok ağır bir şey kaybettik. Ayıplama güdümüzü, toplumsal ayıplama duygumuzu kaybettik dedim ya. Bence ondan kaynaklanıyor bu. Umrunda değil. Adamın kapısına yapıştırmışlar ya utanmanız yok mu diye. Bir insanın hani ya çoluğundan çocuğundan ne bileyim utanmaz mısın hiç ya? Hiç utanmaz mısın? Gerçekten aklına gelmez mi? Değer mi ya? Gürkan Kumbaroğlu. Hani rektör yardımcısı olarak atanan arkadaş. Hiç utanmanız yok mu yazmışlar kapısına? Yani çoluğundan çocuğun ya onlara böyle bir fotoğraf bırakmaktan utanmaz mısınız hiç? Değer mi ya? Gerçekten değer mi? Çok yürekten soruyorum bunu. Bırakın eleştiriyi falan. Hepsini bir kenara koyun. Gerçekten değer mi şöyle bir fotoğrafı çoluğuna çocuğuna bırakmaya? bir üniversitenin içinde, öğle tatilinde, ne bileyim bir arkadaşınla oturup bir kahve içemeyecek kadar yüzsüz olmaya değer mi? Öğrencilerinin gelip sana ne bileyim bir baba gibi, abi gibi, abla gibi, anne gibi sana sığınıp bir şey danışması hakkını kaybetmeyi, gerçekten bu iyiliği kaybetmeye değer mi ya? Nedir bu kadar fazlası ki? Kapıya şu notun yapıştırılması. Düşünsene bir iş yerindesin ve arkadaşların hiçbiri sevmiyor seni. Hiçbiri. Üstelik sana sevgili Murat da yazmış, Murat Sevinç de. Öyle bir protesto gösterisi yapıyorlar ki sana. Arkandan iş çevirmiyor kimse. Yüzüne karşı diyorlar ki sana. Beş para etmezsin sen. Beş para etmezsin. Bizleri sattın. Çok acayip bir şey ya. Hakikaten. Ama ne olur şu samimiyetime inanın. Gerçekten değer mi? Ben anlayamıyorum bunu. Çoluğuna çocuğuna bir insan şöyle fotoğrafı niye bırakır ya? Ne kadar acı değil mi? Ama işte acıdan ayrı şeyler anlıyoruz biz. Bazı insanların böyle bir kaygısı yok. Gerçekten umurunda da değil. Onun için işte gönül rahatlığıyla diyor yani. Ben istifa hiç düşünmüyorum. Ya bir önce adını koyalım. Sen istifa edemezsin zaten. Senin öyle bir şansın yok. Sen istifa falan edemezsin. Nereye ediyorsun sen? Talimat verilmeden, yanına da iki tane polis almadan işemeye bile gidemezsin. Öyle bir şansın yok senin. Unut onu. Ama işte sevgili Murat da yazmış, Murat Sevinç de duvardaki köşesinde. Ya kardeşim şöyle bir şey var bak. İşin şöyle saçma bir boyutu var. Bu kadar insan senin yaptığını karşına çıkarak yüzüne söylerken sen hala hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Yani ne bileyim ya, bizim sıradan insanların, gerçekten sıradan insanların algılayabileceği şeyler değil bunlar. Allah da anlamayı kısmet etmesin ya hiçbirimize. Vallahi yani çok çok ağır bir şey çünkü bu. Düşünsene yani çoluğun, çocuğun, eşin, dostun, ne bileyim sevgilin, arkadaşın, annen, baban, amcan, dayın, halan, apartman komşuların. Hepsi, ama hepsi bunu görüyor. Ve seni biliyorlar. Sen rahatsız olmuyorsun. Kapına böyle bir not bırakıyorlar. Utanmanız yok mu yazıyor kapıda. 159 var yanında. 159 Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına ilk gün alınan öğrenci sayısı. Yanında utanmanız yok mu yazıyor kocaman. Ne bileyim yani işte Nagihan Alçı bile soru sorarken diyor ki ya 6 ay diyor, 6 ay. Harbiden böyle mi geçecek diyor. Yok canım diyor, 6 ay. Yavaşlayarak biter o diyor. Yüzsüzlüğe bakar mısınız? Dün akşam, ya kusura bakmayın, çok sayıda yine mail gelmiş. Sabah gördüm ama oturup yazmak yerine nasıl burada yayında anlatacağım. Yani böyle bir şansım var, o yüzden yazmadım. Dün pek çok kişi mesaj atmış, mail atmış, Can Bey atmış en sonuncuyu, Can Güçlü. Mansur Yavaş acaba ne yapıyor bugün? Kendisinin böyle bir durumda suskun kalma lüksünün olmadığına inanıyorum. Bir yanılgı içinde miyim, ne dersiniz? Akşam saat 21.09'da atmış bu mesajı bana. Valla kusura bakmayın, bakma şansım olmadı benim. Cuma gününe iyi bir şey hazırlamaya çalışıyorum Yaşar Kemal ile ilgili size. Çok ciddi çalışıyorum onunla ilgili. O yüzden de bakamadım ama Mansur Bey gece bir şey paylaşmış, görmüşsünüzdür siz de. Üstelik bence çok kıymetli bir iş yapmış. Altına da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yazmamış. Avukat Mansur Yavaş diye imza atmış altına. Avukat Mansur Yavaş. Ve orada diyor ki ya istifa edin Melih Bey. İstifa edin. Burada durmak, ülkeyi germek dışında hiçbir işe yaramıyor. Ülkeyi geren insan olmaktansa, ülkede gerginliğin azalmasına yol açan, gerginliğin azalmasını sağlayan insan olarak ortaya çıkın. Herkes sizi öyle görsün. Ve yani çok acayip bir şey, çok acayip bir durum ya. Yani hep söylüyorum ya burada, bazı insanlar bundan ne anlıyorlar, nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Rahatsız olduklarından eminim de. Yapılabilecek bir şey yok ama. Kusura bakmayın yani, başka bir şey de yapamam, başka bir şey de söyleyemem. Mesela Meral Akşener hiçbir şey söylemiyor. Söylemiyor. Yani çünkü o böyle söyleyeceği zaman şöyle bir şey gelecek arkasından tabii. Ama Kabe'ye hakaret edildi orada falan. Boğaziçi'li Müslüman gençler, kendilerini onlar öyle tanımladığı için ben öyle tanımlıyorum. Yoksa bence birinin böyle tanımlanması de gerekmiyor, doğru değil. Çünkü açıklamak zorunda değil böyle bir şey. Ama onlar kendileri tanımlarken evet rahatsız olduk oradaki görüntüden. Ama bunun bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz. Kaldı ki burada hoşgörü iklimi var ve biz kendi aramızda bunu konuşur çözeriz diye anlatıyorlar mesela. Meral Hanım ona rağmen bu topa yükselmiyor. Ya sağ siyasetin kaçınılmaz hali ya. Kaçınılmaz hali. Gerçekten kaçınılmaz hali bu. Hep böyle oldu, hep böyle olacak. Sağ siyasetin çaresizliği. Ama şöyle olacak. Yani Özer'in söylediği gibi grup toplantısı herhalde bugün yapacaklar onlar da grup toplantısını. Orada muhtemelen bana şöyle geliyor. Mansur Yavaş'ın çağrısını tekrarlayacaktır. Yani istifaya davet edecektir. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım yani. Olur olmaz. Bilemem ya. Vardır nasıl olsa bunu bilen de biri. Göklerden gelen bir karar vardır falan. Yok ya öyle bir şey yok. Ama bu konuda kimsenin sessiz kalma hakkı yok. Vallahi öyle bir şansı da yok. Dün mesela sosyal medyada yine çok haklı bir soru vardı. Çok haklı bir soru vardı. Her fırsatta Boğaziçi Üniversiteliyim diye sağda solda anlatan insanlar nerede diye soruyorlardı mesela. Hakikaten nerede onlar? Hani bak geçen hafta konuştuğumuz şeye geldi mevzu, görüyor musunuz? Hani geçen hafta Cuma günü üzerinde tartışmıştık ya, biz bale özelinde konuşmuştuk. Ama tam da aynı konu işte. Ya siz toplumun önünde insanlarsanız buna siyaset gözüyle bakamazsınız. Bazıları diyor kardeşim ben siyaseti işime aracı yapmak istemiyorum. Lan bunun siyasetle ne alakası var? Siyasetle ne alakası var? İlgisi yok ki bunun siyasetle. Neredesin sen? Yani her boku yazmayı biliyorsun, çizmeyi biliyorsun. Atlayıp ben Boğaziçi'liyim, ben Boğaziçi'ndeyken hocam bir hisar üstü falan böyle anlatırken varsın. Neredesin? Söylesene iki cümle. Bence söylemen lazım. Bilmiyorum işte ya, aman bilmiyorum. Neyse sonuçta biz en azından sessiz kalmayalım da, değil mi? Biz en azından sessiz kalmayalım, konuşalım. Çünkü bunun siyasetle bir alakası yok. Bu yaşananın siyasetle bir ilgisi yok. Gerçekten yok. Burada bunu, bu konuyla ilgili fikir beyan ettiğiniz zaman siyaseten taraf olmuş falan olmuyorsunuz. Tam tersine biri sizi tutup siyasetin bir kanadına atmasın diye çıkıp ortada konuşuyorsunuz. Clubhouse'da görecek miyiz seni? Vallahi orada bir hesabım var benim Gülsen'cim ama şu kadar işin arasında çok zor ya. Vallahi çok zor. Neyse bakarız bir ara, belki bir şey yaparız. Belki orada öyle bir sohbet yaparız. Belli mi olur? Şimdi gazetelere başlayalım. Gazetelerde ne var? Önce size söz verdiğim şeyi göstereyim. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. Kovalayan hazır mı? Hani sonradan halı malı kirlenmesin kardeşim. Zor iş o çünkü. Kışta kıyamette onlar temizlenecek. Polis aşağı bak değil aşağıdan. Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilere polis müdahalesinde kullanılan iki kelime Türkiye gündemine oturdu. Gözaltına alınan öğrenciler götürülürken çekilen kayıtta bir polis memurunun aşağı bak diye bağırdığı iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada açılan aşağı bakmayacağız hashtag'i yüz binlerce kez paylaşıldı. Emniyet dün videolu bir açıklama yaptı. Aşağı bak yalan, aşağıdan doğru mesajıyla paylaşılan görüntüde polis memurunun in aşağı, aşağıdan toplu gitmek yok uyarısı yaptığı görülüyordu. Uyarı. Yani şöyle öğretilmişti. Normalde kusmada çok işe yaramaz ama hapşırık hissiniz geldiği zaman burnunuzun bakın şöyle koyun elinizi. Tam şu boğumun altına gelen yeri var ya. Oraya şöyle parmağınızla bastırın, hapşırık hissiniz ertelenir. Mesela ekrana çıkan insanlara eskiden böyle şeyler öğretilirdi. Ha kusmada işe yarar mı? Zannetmem. Polis ne yapmış? Uyarı yapmış. Aşağı bak dememiş. Aşağıdan demiş. Çok özür dileyerek soruyorum. Ne farkı var? Aşağıdan yürü. Nereden yürüyeceğimi sana mı soracağım? Tam da karşılaştığımız şey, konuştuğumuz şey bu değil mi? Ya sen onun neye bakacağını, nasıl bakacağını, nereden yürüyeceğini karar verecek insan değilsin ya. Tam da bu işte. Tam da bu. Ama bak işte Hürriyet Gazetesi ne işe yarar? Vallahi tam da bu işe yarar Hürriyet Gazetesi. Ahmet Hakan ne işe yarar? Bu işe yarar. Tabii tabii öyle demiş Gül Hanım. Aşağıdan dikkatlice yürüyün gençler. Aman ayağınıza taş değmesin demiş. Onun için tamamen. Bir takım kötü niyetli insanlar, içlerinde ben de varım. Evet yani. Güler Sabancı mı Boğaziçi'li? Şaşırmam. Vallahi olabilir. Polis uyarmış ya. Dün gördünüz değil mi uyarı halini? 10 tane polis, 2 tanesi tutarken gencecik bir oğlanı nasıl yamulttular ya. Ama İçişleri Bakanı'na sorsanız FETÖ yapmadı. FETÖ mü yaptı? Kim yaptı? Öyle demedim ki ben. O öyle demek istemedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti ilk 4 madde hamlesi. Cumhur İttifakı kırmızı çizgi olarak sunacağı maddelerle muhalefete tarafını seç diyecek. İktidarını korumak ve güçlendirmek üzere gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmasının perde arkasında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirme hamlesi yatıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminden rahatsızlık duyan iktidar bloku sahaya anayasanın ilk 4 maddesi kozuyla çıkmayı planlıyor. İlk 4 maddenin kırmızı çizgi oluşturacağı ifade edilirken böylece parlamentodaki muhalefet blokunda tarafını seçti. Blokuna da tarafını seç denileceği ifade ediliyor. Değişiklik için en az 400 milletvekiline gereksinim duyan iktidarın HDP mi biz mi kılıcını çekeceğine, belirleyici partinin CHP ve İyi Parti olacağına vurgu yapılıyor. Anayasanın ilk 4 maddesini hatırlayan var mı içinizde? Şimdi şöyle yapalım. Yani herkes aklında tutmak zorunda değil, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 4 maddesi üzerinde bakalım şimdi. Bu haber eşliğinde de konuşmuş olacağız çünkü bunu yaparak. Anayasanın ilk 4 maddesi devletin şekliyle başlıyor. Madde 1, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2, cumhuriyetin nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3, Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4. Anayasanın birinci maddesindeki devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Çok özür dileyerek soruyorum. Şimdi anayasanın ilk 4 maddesi üzerinde tartışma yaratacaklar diyen Cumhuriyet Gazetesi bunu yaparak ne yapmakta, neyi hedeflemektedir? Ben anlamadım. Ciddi söylüyorum, sabah 2 kere okudum ben bu haberi. Ben anlamadım. Şimdi burada devletin resmi dilinin Türkçe olduğu konusunda HDP'nin herhangi bir itirazı olabilir mi? Vallahi HDP'nin büyük kaybı olur bu. Çok ciddi büyük kaybı olur. Ben HDP'nin böyle bir şeye itiraz edeceğini zannetmiyorum. Devletin resmi dili, hani başkenti, bayrağı, ne yani bu? Ben gerçekten Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini anlamadım ben. Ciddi söylüyorum. Yani buradan bir tartışma yaratılacaksa, tartışmanın tarafı olacak bütün siyasal partiler. Aynı zamanda Türkiye üzerinde Türkiye partisiyim ya da değilim tartışmasını da neticelendirmiş olmayacak mı? Ben gerçekten anlamadım haberi. Umarım daha açıklayıcı bir haber yaparlar. Ne bileyim, herhalde çıkar diye düşünüyorum. Bence çok daha uzun ya. Ah canım, seni ben şut diyeyim, sen bir rahatla ya. Vallahi belim bıkınını ağrır şimdi. Gözaltına alınan Boğaziçi'li öğrenciler Cumhuriyet'i anlattı, aşağı bakmayacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Bulu'yu protesto ederken darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını paylaştı. Polisin cinsiyetçi küfürlerine ve tacizine maruz kaldık. Her yerimiz morardı, gece ağrıdan uyuyamadık. Ayağı çatlayan, kafasına aldığı darbe nedeniyle travma geçiren, çenesi çıkan öğrenciler yerlerde süründüklerini anlattı. Bir öğrenci yerde sürüklerlerken başörtüm açıldı. Başımı örtme isteğime, örteceğim ben senin başını, başını öne eğ, görürsün sen denildiğini anlattı. Benim başörtülü bacıma. Hep konuşuyoruz ya kardeşim. Bak bu yayını izleyen AKP'li izleyiciler. Size soruyorum ya. Hakikaten bunu içiniz alıyor mu? Alıyor. Bence de. Bence de alıyor, doğru. Müslümanlar ezber bozdu. Boğaziçi'nde kendilerini Müslüman öğrenciler olarak tanımlayan bir grup öğrenci, onlar böyle tanımladığı için, bakın bir daha söylüyorum, bence böyle bir ayrım yanlış. Hiç kimse dini görüşünü, etnik aidiyetini falan açıklamak mecburiyetinde değil. Böyle bir zorunluluk altında kalmamalı. Kayınbulu'nun ayrıştırıcı ve hedef gösterici dili inancımızla ve Boğaziçi kültürüyle taban tabana zıttır. Uyuşmazlığın çözümünde şiddet, tehdit, linç kabul edilemez açıklaması yaptı. Vay arkadaş ya. Türkiye'nin geldiği hale bakar mısın? Sabah, yeni bir anayasa boynumuzun borcu. Başkan Erdoğan'dan, başkan yeni anayasa çağrısına Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den tam destek, geçebiliriz haberi. Şantajın mesajları. Özgür Karabat'a CHP Çekmeköy Teşkilatı'ndan Aynur Doğan elleri kullanarak tuzak kuran 4 şüpheliyle ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede şüphelilerin Karabat'a selam vekilim size izlemeniz gereken bir emanet yollayacağım. Seks partinizle alakalı kayıtlar elimizde diye mesaj atıp 10 milyon lira ve İstanbul Büyükşehir Belediye Şirketleri'nde yönetim kurulu üyeliği istediği belirlendi. Bence bunların hepsinin araştırılması lazım. Hepsinin araştırılması lazım. %100. Sözcü gazetesine bakalım. Size dediğim haberi okuyayım. Aşağı bakmayacağız, yukarı bakacağız. Boğaziçi'li gençlerin bu kampanyasına destek yağdı. 1 milyon 100 bin mesaj atıldı. Atatürk diyor ki istikbal göklerdedir. Yukarı bakacağız. Atatürk'ün açtığı yolda bize gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz. Biz hep yukarı atamızın işaret ettiğine bakacağız. Şimdi size buradan ben bir yazı okuyacağım. Bir yazı okuma ihtiyacı hissediyorum. Belediyede kadın üyeye taciz. Yazının başlığı. Saygı abinin, Saygı Öztürk'ün, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisinin bu sefaki yazısı. Diyor ki yazıda. Ankara'nın Mamak Belediyesi'nde toplam 45 belediye meclis üyesi bulunuyor. Bunlardan 7'si kadın. 1 Şubat'ta meclis toplantısı çok sakin başlıyor. CHP Grup Başkan Vekili Ferhat Tokmak gündem dışı söz alıyor ve önemli ve üzücü, bir o kadar da vahim bir durumla karşı karşıyayız. Biz siyasiler olarak ahlaklı ve vicdanlı olmak zorundayız falan filan ama çok üzgünüm ve öfkeliyim diye anlatıyor ve diyor ki yapacağı konuşmayı CHP'nin bazı üyeleri bir gün önceden biliyordu. İddia AKP'li kadın belediye meclis üyesinin belediyeye ait bir binada tacize uğramasıydı. Salonda büyük bir sessizlik oluştu. Dikkat! Şu an mecliste söyleyeceklerimden insan olarak utanç duyuyorum. Net bir şekilde ifade ediyorum, belediyemize ait Gönül Çarşısı'nda Mamak Belediyesi cenaze işlerinde görevli R.D. Başkanın özel kalem müdürü M.D.'nin talimatıyla AKP'li meclis üyesi bir kadın arkadaşımıza sözlü ve fiili olarak tacizde bulunmuştur. Talimatla diyor, talimatla. Anlatabildim mi? Bu durum felaket ötesidir. Sözlerin belediye başkanı Murat Köse'ye, başkanın bu konulardan haberi olduğunu da biliyorum. Siz bu iğrenç olay karşısında tacize uğrayan meclis üyesi arkadaşımıza, abartmaya gerek yok, siz de biraz giyiminize kuşamınıza dikkat edin gibi insani hiçbir açıklaması olmayan söylemde bulunurken vicdani olarak ne hissettiniz? Tacize uğrayan kadına söylüyor bunu. Kıyafetinize dikkat edin siz de biraz diyor. Sizin için kadın vitrin süsü müdür diye soruyor Ferhat Tokmak. Haklı olarak söylüyorum. Bu işin sonuna kadar peşinde olacağım. Amacım bu konuyu gündeme getirip partizanca bir fırsatçılık yapmak falan değildir. Bu partizanlıktan öte ahlaki bir durumdur. Tam da öyle olması lazım. Neden? Çünkü CHP'li belediyelerle ilgili bu kadar iddia gündemdeyken ve hepsinin araştırılmasını hep beraber destek verirken biz bu konuda araştırılmalı. Başkan Murat Köse konuşmayı dinledi, ardından kimse bu ifadeleri hak etmiyor, tüm sözleri iade ediyorum, konunun bu şekilde dile getirilmesi son derece yaralayıcıdır dedi. Ferhat Tokman cevabıysa o zaman mahkemeye verin oldu. Neden? Çünkü muhtemeldir ki bir delille gidilecek mahkemeye ve Mamak Belediye Başkanı da biliyor bunu. Belli ki bu konuşulmuş. Belli ki bu konuşulmuş çünkü. Toplantının bitiminde AKP ve CHP'li üyeler arasında 15 dakika süren bir arbede yaşanıyor. Özel kalem müdürü konu hakkında hiç konuşmuyor. Tacizde bulunduğu öne sürülen R.D. ise tüm aramalara rağmen bulunamıyor. Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise iddialara karşı şunları söylüyor Saygı abi. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Ferhat Tokmak hiç utanmadan masum insanlara iftira atıyor. Tokmak doğru bilgiye dayanmayan iddialarını ve kendi hezeyanlarını gerçekmiş gibi ifade ediyor. Sayın Tokmak'a sarf ettiği söz ve iftiraları onun seviyesine düşmeden aynıyla iade ediyoruz. Ancak bunu onun yanına bırakmayacağız ve iddialarının, iftiraların hesabını mahkemede verecek, iftiralarını ispat edemeyecek ve yerin dibine batacaktır. Bunun üzerine sorumlu gazetecilik gereği Saygı abi bir kez daha arıyor Ferhat Tokmak'a. Diyor ki, ben sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Konunun mahkemeye taşınmasından da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Söylediklerimin gerçek olduğunu mahkemede de kanıtlayacağım çünkü. Şimdi hikaye bu. Niye bunu burada okuduk? Çünkü iktidar gazetelerinin tamamının gündemi getirdiği o taciz iddialarının hepsini de okuduk burada. Ve hepsinde aynı cümleyi kurduk. Ya bunun partiyle martiyle bir alakası yok kardeşim. Bu iddia sonuna kadar araştırılmalı. Değil mi? Bu da. Bir çocuğunuz daha oldu. Hayırlı olsun. Mesela Sabah gazetesinden, akşamdan, Yeni Şafak'tan destek bekliyorum. Ciddi destek bekliyorum. Ama sanki Mamak Belediye Başkanı baltayı taşa vurmuş gibi geliyor bana. Bakalım buradan nasıl bir şey çıkacak? Buradan nasıl bir şey çıkacak? Biz ne göreceğiz? Saygı abinin haberi üzerinde durulması gereken bir haber. Liderler Boğaziçi'ndeki gözaltılar için ne dedi? Kılıçdaroğlu, kaosa izin vermemek lazım. Dün ben bunu duyup bir ağla hıçkıra hıçkıra ya. Dedim ki ya bu kadar üst düzey tepki nasıl gelmiş? Çok düşündüler o zaman. Kaosa izin vermemek lazım. İşte tam da bu ya. Bahçeli, mesele rektör değildir. Olası bir dalgalanmayı topla... Ya geç burayı. Davutoğlu, yaşananlar kaygı verici, sorunlar konuşularak çözülür. Babacan, yeter artık inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınanları salıverin. Gençleri de rahat bırakın. Valla Necla Hanım, habere yasak gelir yazmış Necla Hanım da. Yasak gelse ne olacak ki? Şimdi burada özellikle o bölümünü okudum size. Mahkemeye vereceğiz ifadesi var ya, o çok sıkıntılı bir ifade. Habere yayın yasağı gelebilir, çok sorun değil. Haberin artık takibi için çok fazla unsur var elde. Böyle bir şey olduğu için de bu saatten sonra kime ne yaparsanız yapın. Mahkemeye verildiğinde ifadeler çıkacak ortaya. Ve ben yanlış anlamadıysam, hani gazetecilik refleksim, içgüdüm beni yanlış yönlendirmiyorsa, ya çok acayip delillerle çıkacak bu iş. Ve ondan sonrası birileri için büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Ha ne olur. Vallahi Allah da affetsin, millet de affetsin deyip özel kalem müdürünün ipi çekilir mi? 30 saniye bile düşünülmez. Anında atılır. Ama işte Hasan Ali'nin söylediği şey önemli. Talimatla taciz ifadesi beni çok ilgilendiriyor. Beni çok ilgilendiriyor o bölüm. O yüzden ben o ifadeyi görmek istiyorum. Bakacağız. Ama yani bence bir sıkıntı var ya. Elmas Özcan demiş ki kafası kırılsın ama başı açıldı diye kıyamet kopsun yazık. Hayır tam tersine, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Bu sadece işin ikiyüzlülük boyutunu anlatıyor. Bu ikiyüzlülük boyutu için Elmas Hanım, olur mu öyle şey? Yani çocuğun kafası gözü kırılsın, hiç kimse sesini çıkartmasın ama sadece başörtüsü açılan bir kız gündemde kalsın. İlgisi yok. O sadece ikiyüzlülüğün gösterilmesi açısından önemli. En az ikiyüzlülüğün daha doğrusu. Ama bu haber ilginç bir haber. Bakacağız buna. Takipteyiz. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Abluka dağıtılacak, faşizm yenilecek manşetiyle çıkmış. Boğaziçi'nde kayyum rektöre karşı protestolar, baskı, tehdit ve müdahalelere inat giderek büyüyor. Direnişe toplumun her kesiminden destek var. İstanbul ve Ankara'da eylemlere polis sert müdahalede bulundu. Ufukta sandık mı var? Cumhur İttifakı çıkışı yeni anayasada arıyor. Şunu bileydiniz ya. Da bu anayasa kurtarmaz ki. Mümkün değil, kurtarmaz kardeşim. Mümkün değil, böyle bir şey olmaz. Bak ne olabilir biliyor musun mesela? Sana şöyle söyleyeyim. Şu söylenebilir insanlara. Ya biz tamam Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde de bir şeyler düşünüyoruz. Anayasa çalışmasının içinde yürüyecek. Bu ona zaman kazandıracak. Kazandırmaz. Vallahi kazandırmaz. Yani insanların artık öyle bir durumu yok. Ya öyle bir şansı yok insanların. Bekleyemez ki kimse. Niye biliyor musun? Yayın başlamadan önce, yayın arasında Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı biliyorsun. Ocak ayında tüketici fiyat endeksi %1.68 arttı. Böylece yıllık enflasyon %14.97'ye, kabaca 15'e çıktı. Üretici fiyat endeksi %2.66 arttı. Yıllık üretici fiyatları endeksi artışı da %26.16 oldu. Yani üretici enflasyonu %26.16. Hatırlıyor musun? Sana bir şey anlatmıştım güzel kardeşim. Çekirdek enflasyon diye bir şeyden bahsetmiştim. Hatırlıyor musun? Ve şöyle tanımlamıştım. Yani çekirdek enflasyon kabaca, çok kabaca aklında şöyle kalabilir. Enflasyonun üzerinde etkisinden arındırılacak bir takım unsurlar var. Mevsimsel getiriler, işte dönemsel şartlar, o dönem içindeki bazı yeni bileşenler. Bunların tamamını çıkartıp bütün değişkenlerden arındırırsan, yani çıplak, yalın, hani eskilerin söyleyişiyle, dal haliyle kalan enflasyona çekirdek enflasyon denir. Ve o şu anda %15.50. Senin bakacağın yer burası. Ve birileri hala son derece cahilce, hakikaten bir boktan anlamamasına rağmen hala bırbır ötüyor, hala faiz diyor, faiz sebeptir diyor, enflasyon, saçma sapan konuşup duruyor hala. E ne olacak? Merkez Bankası ne diyecek şimdi? Ne diyecek Merkez Bankası? Aa, o zaman tam biz o zaman faizle oynamayalım. Öyle mi? Daha çok hayal görürsün. Çok hayal görürsün daha. Bakın burada son 3 aydır ısrarla anlattığım bir bölüm var enflasyonun. Aklınızın bir yerine yazın bunu. Maliyet enflasyonu daha yaşanmadı bu ülkede. Şu anda hala üretici kan kusuyor, kızılcık şerbeti içtim diyor. Çünkü mecbur, biliyor ki zaten satılmayan mal içinde. Hele bir de fiyatına kendi zam yaparsa, üretim maliyetini yansıtırsa bunun mümkün değil satılma ihtimali yok. Damlar bekliyor. Üretici etkisi hala yok. Ama çekirdek enflasyon %15.50 şu anda. %15.5. Hala anlatıyor. Hala hikayeden saçma sapan anlatıp duruyor. Karşısında nasıl olsa bir sürü geyik var. Alkışlıyorlar falan. Ne olduğunun farkında bile değil. Yani böyle boş boş bakınıyor herkes. Evren Selim, ha şuradan bir dakika, şu haberi okuyacaktım, unuttum. Günlük yaşıyorlar, taneyle alıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Havva Gümüşkaya'nın bir haberi. Benim yaş kuşağım için çok ciddi bir travmaydı bu. Gerçekten, çünkü biz bu geçişi yaşadık. Bizden sonraki kuşak böyle bir geçişe maruz kalmadı. Bizden önce kuşak zaten görmedi bunu. Onların hayatında çok olmadı. Biz çocukken en çok anlatılan şey şuydu. Türkiye'nin sınırlarını geçtikten sonra nasıl bir hayat var sorusuna. Hani küçük karabalığı okumuş çocuklar olarak, 12 Eylül öncesinde doğmuş, işte görece özgür ortamda büyümüş, rahat okumuş çocuklar olarak. Samet Behrengi'yi bilen, ne bileyim işte Rıfat Ilgaz okumuş, Aziz Nesin'in farkında olan, Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulutunu bilen insanlar, çocuklar olarak. Bizim için Türkiye'nin sınırları ötesine geçtiğin zaman iki tane atlanamaz geyik vardı. Bir tanesi, ya bütün gün yürüdüm, ayağım toz olmadı ya. Ayağım toz olmadı. Çamur yok kardeşim. Bal dök yala koskoca ülkeyi. Bir bu. İki de, anam bunlarda bir manav sistemi var. Ya gidiyor her şeyi tek tek alıyor bunlar ya. Kardeşim inanılır gibi değil. Karpuzu diliminen alıyorlarmış. Portakalı taneyle alıyorlarmış. Gittik gördük. Bak. Bütün bunlar konuşulurken biz Türkiye'de hep şunu düşünürdük, çünkü öyle öğretilmişti bize okulda. Dünya üzerinde kendi kendine yetebilen tarımsal üretim anlamında 7 tane ülke var ve biz bunlardan biriyiz. Düşünsene, daha cumhuriyet ilan edileli 50 sene ancak olmuş ve sen 7 büyük ülkeden biri olduğunu biliyorsun ve bunun yalan olmadığını biliyorsun ayrıca. Herkesin ilkokulda duvarlarında işte Konya Ovası buğday ambarıdır Türkiye'nin diye koskocaman bir ifade var. Herkes mesela Ege'den bahsederken, herkes yağların balların aktığı fotoğraflarla süslenmiş durumda. Doğu Anadolu herkesin gözünde o dönemki et balık kurumunun, et ve balığın, et EBK'nın yani kombinalarının olduğu, hayvancılığın deli halde bulunduğu yer. Çukurova denildiği zaman insanlar ürettiğimiz pamuğu kaç ülkeye satabiliriz diye konuşuyorlar. Ve Karadeniz, bu ülkenin balık deposu, artık böyle öyle bolluktan bahsediliyor ki insanlardan. Mesela balıkçılar, fiyatlar çok düştüğü için tuttukları balıkları yem niyetine denize döküyorlar tekrar. Ve bütün bunların içinde bizi en çok koyan o iki geyikti işte. Bütün gün yürüdüm, ayağım toz olmadı ve bunlar manavdan anam her şeyi taneyle alıyorlar. Bak, pandemi nedeniyle kapatılan bir kahvehane işletmecisi pazarcılığa başladı. Haftada 3 gün pazara çıkan yurttaş kazandığı paranın ancak günü kurtardığını, borçlarını ödeyemediğini söylüyor. Tasarrufta boyut atladıklarını söyleyen başka bir yurttaşsa, evde battaniyeye sarılıp oturuyoruz, önceden 2 kilo sebze meyve alıyorsam şimdi yarım kilo alıyorum diye konuştu. Hani diyor ya insanlar, Zeynep Yıldız Mersinliyim, narenciyeyi dalından koparıp yerdik. Vallahi ben çocukluğum hep öyle geçti, hala çok severim limon ısırmayı. Çocukluktan kalma alışkanlık. Yani Mersin'de sokaktan koparıp böyle hatır hatır yemekten. Hani bazıları diyor ya, nereden nereye? Ah kardeşim, ah şu duvarların dili olsa da bir konu, çok anlarmış gibi hani böyle bir edebiyat yapıyor. Bak, yaşadığımız budur güzel kardeşim. Çekirdek enflasyonu bir de böyle düşün, olur mu? Aklında öyle kalsın. Çok kaba ifadesiyle. Yani sana uzun uzun ekonomi teorisi içinde anlatacak değilim ama çok kaba öyle düşünebilirsin. Bütün geçici etkilerden arındırdığında elinde kalan, işte aha elimde kaldı bu ne lan dediğin enflasyon var ya, o işte çekirdek enflasyon ve 15,5 şu anda. Hani diyorsun ya, benim param niye yetmiyor abi? Olmaz, benim param yeter. Ama pazar çok pahalı ya. Dayanışma büyüyor Evrensel'in manşeti. Gözaltı yasak saldırı durduramadı. Cumhurbaşkanının yeni anayasa vaat ettiği saatlerde Boğaziçi'nde 159 öğrencinin gözaltına alınması iktidarın demokratik adım peşinde olmadığını fahş etti. Öğrencilerin demokratik taleplerine destek arttı. Olmadığını fahş etti. Vallahi çok güzel ya. Hani en son tercümanı ahvalde kullanmıştır. Aleme fahş etmek ifadesi herhalde. İlginç, Evrensel'de görmek şaşırtıcı oldu. Gösterdi niye yazmıyorsunuz? Yani herkes, ya da cümleyi öyle kurup herkes anladı niye demiyorsunuz? Fahş etti. İfşa var ya, afiş. İşte hepsinin kelime kökeni aynı. Peynire alarm takıldı değil ki sadece. Ya adam ya alarm takmış ya. Ya bebek bezinde alarm var artık. Bebek mamasında uzun süredir alarm var. Nereden nereye? Hak arayana demir yumruk gösteren bir iktidar halkçı anayasa yapamaz. Siyaset bilimci Murat Somer konuşmuş. Doğru, tam da bakış, doğru bakış bu işte. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Bırak bozguncu gazeteleri ya. Oh mis. Öğrenciden çok terörist var. Nerede kız? Boğaziçi Üniversitesi'nde muhalefet partilerinin siyasi rant için kışkırttığı gösterilerde gözaltına alınanların profili rektör atamasının tamamen bahane olduğunu gösteriyor. Kampüste olay çıkardıkları için gözaltına alınan 159 kişiden 72'sinin terör örgütleri, 6'sının da marjinal sol gruplarla bağlantısı çıktı. Kim çıkarttı? Biz. Biz. Bu haberi bir aklınızda tutun, olur mu? Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çoğu terörist. Teorist lan bunlar. Bir aklınızda tutun. Başka bir yerden başka bir şey göstereceğim size çünkü. Hani bugün Melih Bulu'ya Nagihan Alçı bile çüş demiş ya. Çüş artık. Çüş. 6 ay mı? Oha! Burada da bu söylenene aklınızın köşesinden geçmez ama Ergün Diler çüş diyor. Ya gülme, ne gülüyorsun kardeşim? İyi gazeteci. Ağır. Akşamın manşeti kalem pil serveti eritti. Çok acı bir sağlık haberi. Antalya'da 4 yıl önce ağır metal yüklemesi nedeniyle tedaviye alınan Servet Aydın kısa sürede yatağa bağımlı hale geldi. Nedeni çocuk oyuncağın içindeki pilleri çiğnemiş. Televizyon kumandasının içindeki pilleri çıkartıp ağzına götürürmüş sürekli. Ailesi bir süre uyarmış fakat sonra onların görmediği anda kaşla göz arasında o pilleri çiğneme hikayesini abartmış. Aman diyeyim, etrafınızdaki çoluğa çocuğa mukayyet olun. Aman. Anayasa için Bahçel geçebiliriz habire. Çok saçma bir haber bu. Şu Manisa'da ölen 4 genç vardı, hatırlıyor musunuz? Bir aracın içinde. 3 tanesi kafalarından tüfekle vurulmuş, birinin boynu kırılmış bulunmuştu. Lise arkadaşlar, hatırladınız mı? Onunla ilgili bir haber var. Gençlerden birinin boynu kırılarak öldüğü, bunun üzerine 3 arkadaşın veda videosu yayınlayarak toplu intihar ettiği belirlendi diyor. Olaya ilişkin görüntü çıkmış ortaya. Bakalım tamamını öğrenebilecek miyiz? Üf, çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. İnsanın böyle kanı donuyor düşününce. Neyse ki takvim gazetemiz var. Şimdi takvim gazetesinde bugün sağlık köşesinde baş belası Jöle diye bir şey var. Yorum var hocadan. Adamın tek hastalığından bahsediyor. Ya çok acayip. Soruya bakar mısın? Hırdavatçıyım. Ne yapayım? Çivi mi isteyeyim senden? Tutkal var mı? Bir şey söyleyeceğim. Tutkal hakikaten dükkanda da öyle güzel kokuyor mu? Ben çok severim de çocukluğumdan beri kokusunu. Hocam ben hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık tekrar. Anladık, anladık. Gerizekalı gibi aynı şeyi söylüyorsun. Bir aptal mıyız ya? Benim migrenim var. 5 yıldır migrenim var. Benim migrenim var söylemiş miydim? Başım ağrıyor benim. Lan benim başım ağrıyor. Ve sonu. Oh, ilaçtan başka çare yok mu? Toplum hazır değil. Hocam ben öğretmenim. Evet hocam, buyurun. Online çalışıyorum hocam. İşler yetişmeyecek diye çok heyecanlanıyorum. Çayı da çok içiyorum. Sık sık çarpıntım oluyor. İşe yarar bir periziniz var mı? Şurada olacaktı bir yerde ama nereye koydum ben? İşe yarar perhiz. Hocam benim sıkıntım büyük çünkü cinsel organım küçük. Büyük bir sorun değil diyorsun yani. 3 aylık evliyiz. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm bilmiyorum. Ne yapmalıyım? 3 aylık evlisiniz. Fark etmemiş olamaz. Yani 3 ay. Ha, eğer fark edecek bir ortam doğmadıysa bence zaten doğrudan doktora. Hemen. Ederse çok şey yaparım yani. Mümkün değil. Şimdi bugün takvim gazetesinde işte ne zaman emekli olurumu var, emekliye 2550 lira promosyon var falan filan bir sürü şey anlatılmış. Anlatılmış, atılmış, tutulmuş. Profesör diye bir manşet var. Kocaman. Profesör. Profesör. Marmara depreminin acıları kalbimize kazındı. Şimdi de korona felaketi ülkemizi sarstı. Dün deprem profesörleri ekranı kaplarken bugün Covid-19 uzmanları onların yerini aldı. İşte bu haber. La böyle haber mi olur? Yani düşün, bir şey bulamadık. Akşamüstü de gelmedi. Şeyden, saraydan arayan soran da olmadı. Şunu yazın, bunu çizin diye. Ne yapalım işte, biz de bulduk. Yazmak faz. Yazmak faz mı? Ne demek bu tam Türkçesi ne? Dünya aşıya kilitlendi. Kilitlendi mi? Kilitlendi, kilitlendi. Herkes faz 1, faz 2, faz 3'ten bahsetti. Takvim nedir bu faz sorusuna cevap verdi. Yazmak faz. Anlayan var mı içinizde? Ben de anlamadım. Slogan var, slogan. İzmir'de biliyorsunuz üst üste büyük doğal afetler yaşanıyor. Arda arda yaşanan depremlerin üzerine bir de hani neredeyse bir aylık yağmurun bir gecede düşmesi sonucu, metrekareye 126 kilogramdan bahsediliyor ki hakikaten saçma sapan bir şey yani. Onun ardından sel basmıştı. İzmir Belediyesi'ne geçirmek üzere yapılmış haber. İzmir'de bir yıllık yağışın %18'i bir gecede yağdı. Kent sel aldı. İtfaiye korona sloganıyla uyardı. Evde kalın, dışarı çıkmayın. Oğlum yeni asmadı ki onu. İtfaiyenin oraya astığı slogan. Evde kal. O pandeminin başından beri orada. Ama o kadar sahtekarsınız ki. Şimdi bugün ben size Ergün Diler'den bir bölüm okuyacağım. Vallahi okuyacağım. Ciddi söylüyorum. Yok, kafama koydum. Hiç beni vazgeçirmeye falan çalışmayın. Vallahi okuyacağım. Ergün Diler bugün köşesinde Boğaziçi manşetiyle çıkmış. Türkiye farklı bir ülke diyor işte. Hiçbir konuda biz birleşemiyoruz. Kavga, çekişme hali sürüyor. Neden acaba? Neden mi? Patronuna sor, patronuna. Patronuna sor. Haddin değil gerçi. Yemez, maçan da sıkmaz ama denk getirirsen bir ara sor. Niye geliyorsun ki diye. O derse ki kim geliyor lan, ne biçim konuşuyorsun sen öyle boş boş derse Abdülkadir Selvi'yi ara. De ki patron geliyormuş, sen öyle yazmışsın de. O mecburen anlatacak. 2 Şubat 2019 yazının tarihi. Bak baba oğluna yapmaz bu kıya, ben yapıyorum. Pardon, 1 Şubat. Yaz bunu bir yere ya. Diyor ki neden bu tartışmalar yaşanıyor? Açalım. Önce denizden gidelim. Hocam benim işim acele, sahilden gidersek. Bu saatte tam dolmamıştır çünkü. He? Önce denizden gidelim. Amerika diyor Karadeniz'e işte savaş gemilerini çıkarttı falan filan diyor, anlatıyor. Trump diyor Kobani konusunda teşekkür etti diyor. Kürtlerle böyle bir yaklaşım var diyor. Joe Biden Myanmar konusunda açıklamalar yaptı diyor. Hep söylüyor bunları, anlatıyor. Nereye geleceğini anlamıyorsun ama. Anlatıyor. Ve diyor ki ancak biz bunlarla değil küçük sorunları dağ haline getirmekle meşgulüz. Bize nereden geldik lan? Biden anlatıyordun. Bak şimdi. Bu bölümü dikkatli dinle. Pek çok ülkede olduğu gibi Türk ekonomisi de sorunları barındırmakta. Bu Mektem Akta Türkçesinin ayrıca hastasıyım biliyorsun. Bunda gizlenecek bir şey de yok. Çok ülke bu durumda. Ancak biz gelen değişim rüzgarlarını ıskalayıp küçük iç problemleri abartmakla meşgulüz. Nasıl, ekonomide sıkıntı mı var diyorsun? Evet, bunda gizlenecek bir şey de yok. Peki bunu 2 sene sonra söylemene ne demeli? Ekonomideki sıkıntıyı? Ha olur ya, aman. Şimdi Yeni Şafak gazetesine cevap geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler de böyle. Öğrencilerin protesto hakkı vardır, büyük harfle net. Ne? Öğrencilerin protesto hakkı vardır, net. Harbi mi? Evet. Ancak değerlere saygı göstermeleri de bir zorunluluktur. Boğaziçi gibi ülkenin iftihar ettiği üniversiteden bunu beklemek de haktır. Çok kişi yaşananları gezi kalkışması provası olarak nitelendiriyor. Hayır öyle değil. Karşıda bu sorunu kaşımak isteyen akıl varsa asla ve kata aynı modeli kullanmaz. Sonra yine Ergün Diler kendisi olduğunu hatırlıyor ve diyor ki Ergün Dilersin ki sen büyük düşün, büyük fotoğrafı gör. Hop kafa yine yanıyor. Bu kez profları, doçentleri yani üniversite hocalarını sokağa iter. Bunu diyor, yazdığını fark ediyor. Böyle olacak demiyorum. Sadece anlaşılması için örnek veriyorum. Hastasıyım ben bunun yazılarının. Yemin ediyorum bak. Bu resmen kendiyle bir iç mücadele sonucunda çıkan yazı. Adam kendiyle boğuşuyor sürekli. Bir şey yazıyor. Kendi içinden bir ses diyor ki öyle değil ki o. Harbi mi diye soruyor kendine içeriden. İçindeki ses devam ediyor. Öyle değil tabii. Öyle değil. Kalk hemen duvara kafa at. Duvara kafa at. Saçlarını savurarak hızlıca vur duvara. Yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama. Çünkü IMF'nin ülkeye gelmesi için ekonomik temelli pek çok basınç noktası var. IMF mi? Çok özür dileyerek soruyorum. IMF'ye nereden geldik? Aklımdaydı o zaten, tam yazacaktım. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin gündemi bu olacaktır. Çok ciddi olarak finansal operasyonla kapıya dayanacaklardır. Devalüasyon, ardından IMF. Plan bu. Duvara kafa at, duvara kafa at, çabuk. Eskiden olduğu gibi bunu da gördüğüm için gençlerle, üniversitelerle yani içteki sorunlarla daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ortada bir çözülemeyecek sorun yok. Neden elindeki kepçeyle kafana vurmuyorsun? Vur hemen vur. Dijital dünya ve gençler değişimin temeli. Ve son cümle. Sen önünü kış tut da yaz çıkarsa bahtına sözünden sapmadan gidilmeli. Sen önünü kış tut da yaz çıkarsa bahtına mı? Ya hayatını 38 senedir Türkçe konuşarak kazanan bir insan olarak söylüyorum. Böyle bir söz yok. Böyle değil o söz. Sen önünü yaz tut, bırak yine de kış gelsin. Bizdeki Türkçedeki atasözü karşılığı o. Ne yaz çıkarsa bahtına da zurna da peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına. İkisini karıştırıyor. Kafa tamamen yanık olduğu için. Vur kafanı duvara. Vur vur vur. Hızlı vur. Ne yazıyor? Nasıl yazıyor? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Var işte böyle bir şey var ya. Böyle bir yaşam formu var. Bir gazetede, kamuya bağlı bir özel gazetede genel yayın yönetmeni olarak çalışıyor kendisi. Sen önünü yaz tut, kış çıkarsa bahtına. Yok öyle bir söz. Yok, vallahi yok. İşte bu neyin kafası, ben hala çözebilmiş değilim. Ama uzun süredir kendi emri altında çalışan, kendi emrinin altında çalışan insanların daha geride kalmıştı. Bu yazıyla tekrar demiş ki ben de varım oğlum. Ben de varım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, ne bileyim, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Hepsi farklı bizim hayatımızda. Ama bunların hepsi birer zenginlik. Bu topluma yansıttığımız, aynı ülkeyi sevdiğimiz için kendi ülkemize yansıttığımız zenginlik. Biz bir arada yaşamak istiyoruz. Gerçekten kavga etmeden, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Valla burada bir modelini yapıyoruz. Bence yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşmaya devam edelim. Bu yayın sadece onun için yapılıyor. Ve eğer siz bu yayını desteklemek isterseniz ne yapacağınızı 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Patreon.com'dan destek olmaktan tutun. YouTube'da şu anda izleyenler arasında hem kanala abone olmak hem de şu yukarı doğru baş parmak işaretini, beğeni tuşunu tıklayarak bu videonun daha çok insana ulaşmasını sağlamak kadar. Yine de bütün bunlara rağmen başka yolları yok mu bu işin diyorsanız ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atın. Ben de katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereyim size. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi ve bundan sonra da emin olun hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu çok şahane, şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.